Ayrım 12, sayfa 124. Memorandum, Anders de la Motte. Sara cüzdanını karıştırıyor, ehliyetinin arkasına sıkıştırdığı geçiş kartını almaya çalışıyordu. Plastik kart direnince Sara neredeyse koltuk değneğini düşürür gibi oldu. Yünlü beresini, bandajlı kafasını gizlemek için alnına kadar çekmiş olsa da nöbetçi onu tanımış gibiydi. Adam bir düğmeye bastı ve engelliler girişini açtı. Sağraç bir an için tereddüt ettikten sonra kolay seçeneği tercih etti. Önünden geçerken nöbetçiye dostça bir selam verme zahmetine katlandı. En azından burada güvende olmalıydı. Kimden güvende olduğundan emin olmasa da.
"Günaydın," dedi nöbetçi. "Erken kalkan yol alır."
Sağraç asansörlere doğru devam etti ama birinin içine girer girmez aniden şüpheye düştü. Hangi katta çalışıyordu? Elbette eğilip düğmelerin yanlarındaki etiketlere bakabilirdi. Ama bunun yerine gözlerini kapadı, sonra açtı ve parmaklarının gittiği ilk düğmeye bastı. 4. kat. Asansördeki ayna bir an için ona yüzünü gösterdi. Yerinde olan tek şey mavi gözleriydi. Onun dışındaki her şeyi, kemikli burun, çukurlu çene, hatta ağız ve dişler bile bir tuhaftı. Sanki bir yabancıya, sıska ve çökük gözlü bir yaratığa aitti. Asansör kapıları açıldı. Birkaç metre ötedeki bir kapının üstündeki bölgesel suçlar, istihbarat birimi lafası Sarac'ın keyfini biraz yerine getirdi. En azından nerede çalıştığını unutmamıştı. Natalie'yi, onu buraya getiren kadını düşündü. Bir bakıcısı olduğunu nasıl unutabilmişti ki? Okuyucu geçiş kartını itirazsız kabul etti ve Sağraç kendini loş bir koridorda buldu. Birbirinin aynısı kahverengi ofis kapılarının arasında uzun bej bir plastik mat uzanıyordu. Koridor tamamen sessizdi ki bu o kadar da tuhaf değildi. Daha sabah saat 5:30 bile değildi. Sağraç daireden çıkması gerektiğini hissetmişti. Peşindeki her kimse ondan uzaklaşmalıydı. Kısa araba yolculuğu ona düşünecek zaman vermişti ve giderek kendinden daha emin hissediyordu. Doktor kılığına giren adamın dairesine de girmeye çalışmış olması muhtemel görünüyordu. Peki ama kimdi o? Ne istiyordu? Evin altını üstüne getiren ve duvara o mesajı yazan aynı adam mıydı? Merdiven boşluğundaki adamın anahtarı vardı. O halde bu akla yatkındı. Ve o sembol, birbirine bakan iki J... Bu da ne anlama geliyordu be? Ve adam hangi sırdan bahsediyordu? Cevap ofisinde olmalıydı. Tek yapması gereken masasını gözden geçirmekti. Böylece her şey açığa çıkacaktı. İleriye doğru temkinli birkaç adım attı. Her iki tarafta kapalı kapılar vardı. Mavi, küçük harfli beyaz ibareler, isimler tanıdıktı ve aklına çeşitli yüzleri getiriyordu. Neredeyse kapıların ardını, insanların ofislerinde oturduğunu görebildiğini, hatta seslerini duyabildiğini hissetti. Hepsinin sesi farklıydı ama az çok aynı tondaydılar. Sorumluluk sahibi, saygılı. İllüzyon geldiği gibi hızla kayboldu. Sessizlik ve koridorun loşluğu birden onu endişelendirdi.
Dedektif Başkomiser P.L. Berg. Birim sorumlusu yazılı tabelada durdu. Kapıyı açmayı denedi ama kilitliydi. Aynı şey diğer kapılar için de geçerliydi.
Buradaki insanlar dikkatliydiler ve korumak istedikleri sırlar vardı. Fısıldayan bir ses arkasına döndü ve nabzı hızlandı ama koridor boştu, kimse yoktu. Bu ses güvenilmez beyninin sunduğu bir hayal gücü parçasıydı, o kadar. Koridorun neredeyse sonuna geldiğinde içgüdüsel olarak sola döndü ve son kapının önünde durdu. İsim lafası yoktu ama bunun kendi odası olduğundan emindi. Anahtarlığını çıkardı ve doğru anahtarı ilk denemede buldu. Elini kapı koluna götürmeden önce omzunun üzerinden ardına baktı. O da küçüktü. 3 metrekareden büyük değildi. Duvar tarafında bir masa, bir ofis sandalyesi, panjurları kapalı bir pencere, bu kadar. Belli ki etrafı dekora etme zahmetine katlanmamıştı. Tek bir fotoğraf, resim ya da hatıra, yani insanların biriktirdiği şeylerin hiçbiri yoktu.
O da yine de tanıdık görünüyor ve tanıdık hissettiriyordu. Hava ağırdı, hafif bir muşamba kokusu vardı. Floresan lambalardan biri birkaç defa titredi, hafifçe sızlayıp aniden söndü. Sarac'ın aklına bir şey geldi, bir başka hatıra parçası. Bu odada üç kişi, birisi kendisi. Fısıldaşan sesler, belirsiz yüzler, tıpkı kar kaplı araba sekansındaki gibi perspektif sürekli değişiyor, sadece her şeyi farklı bir açıdan gösteriyor. Dışarıdan kendisi de bir izleyiciymiş gibi. Buradan biri istihbarat sızdırıyor, kimseye güvenemeyiz diye fısıldıyor biri. Berg'in sesine benzer bir tınısı var. Yanus'u korumalıyız, ne pahasına olursa olsun. Bir zil sesi Sarac'ı yerinden sıçrattı. Masadaki telefondan gelen yumuşak dijital bir zil sesi. Sarac telefona baktı. Küçük kırmızı ışığın yanıp söndüğünü gördü. Telefon bir daha çaldı, sonra bir kez daha. Sarac masaya doğru yürüdü. Tereddütlü bir şekilde elini uzatıp aizeyi kaldırdı. Alo? Cevap yoktu ama Sarac hattın öbür ucunda birisi olduğunu biliyordu. Alo? Sesi hala olması gerektiği gibi çıkmıyordu, titrek, kararsız bir tınısı vardı. Kendisi de böyle hissediyordu. Hala cevap yoktu ama hattın diğer tarafında kesinlikle birisi vardı. Hatta Sarac onun nefesini duyabildiğini düşündü. Derin, ağır nefesler. Sarac aizeyi kulağına bastırıp daha fazla şey duymaya çalıştı. Ancak tek işitebildiği belli belirsiz bir uğultuydu. Alo, dedi yine bu defa daha sert. Ben dedektif David Sarac, kiminle konuşuyorum? Cevap yok. İsim aniden aklına geri gelmiş, diğer düşünceleri engelleyerek zorla içeri girmişti. Nihayetinde ağzından da zorla çıktı. Yanus, Yanus sen misin? Zayıf bir ses, kuru bir homurtu, neredeyse bir kahkaha derken hat kesildi. 16. Bölüm. Sarac başını kaldırıp ağır ağır doğruldu. Masadaki saat 8.15'i gösteriyordu. Yine uyuyakalmıştı. Öylece masanın başında hem de bir saatten fazladır uyuyordu. Bu belki de o kadar tuhaf değildi. Sonuçta o gece pek uyumamıştı. Şimdi boynu ve omuzları uyuşmuştu. Birden masaya salyası akmıştı. Ama doğrulur doğrulmaz bir şey hatırladı. Önemli bir şey. Eğilip küçük dosya dolabının en alt çekmecesini çekti, boş. Onun üstündeki çekmeceyi çekti, sonra bir üsttekini. Dört çekmece de boştu. Tükenmez kalem, post-it notları, hatta kahve makinesi için bozuk para bile yoktu. Ayağa kalkıp raflardaki birbirinin aynısı dosya kutularından birini aldı. İçine bakmasına bile gerek yoktu, ağırlığını hissetmesi yeterli oldu. İlk kutuyu yere bırakıp başka bir tanesini aldı, sonra bir tane daha. Tüm raf boşalana kadar devam etti. Hızlanan nabzı göğsünü ağrıtıyor, sırtından terler damlatıyordu. Sarac duvarlara daha yakından baktığında daha önce görmediği küçük izler keşfetti. Desenli duvar kağıtlarının üzerinde soluk dörtgenler, kitaplık raflarında ufak çizikler ve işaretler. Nihayet tüm bunların anlamının farkına vardı. Demek ki odası o kadar da minimalist değildi. Birisi odasını temizlemişti. Tüm dosyaları, fotoğrafları, eşyaları, hatta kapıdaki levhayı bile. Her şey gitmişti. En önemsiz ayrıntısına kadar. Hafızasını toparlamasına yardımcı olacak her şey. Ama kim yapmış olabilirdi ki bunu ve neden? Öfkesi beklemediği bir anda parladı. Onu ele geçirdi ve yeni bir güç verdi. Boş kitaplığı kavrayıp çekti, sonra aynısını ofis sandalyesine yaptı. Kapıyı hışımla açtı ve sendeleyerek koridora çıktı. Kalbi kafasının içinde atıyordu. Şimdi neredeyse bütün ofis kapıları açıktı ve birkaç kişi koridorun öteki ucundaki camlı kapının önünde dikilmiş konuşmaktaydı. Sarac'ı gördüklerinde sessizleştiler. ''Siz ne yaptınız ha? Ne haltlar karıştırdınız, piç kuruları!'' Kelimeler kendiliğinden çıkmış, Sarac buna engel olamamıştı. Daha fazla kişi odalarından çıkıp baktı ve onu gördüklerinde dona kaldılar. Sarac ileriye doğru birkaç adım attı. Değnek artık daha sağlamdı. Sanki bedenindeki adrenalinle sağ koluna eklemlenmişti. ''David!'' Berk ofisinden fırlayarak çıkmıştı. Eşyalarım diye haykırdı Saraç. Eşyalarım hangi cehennemde?
Sakin ol David. Berk endişeyle etrafına bakındı. Ofisime gel açıklayayım.
David Saraç. Ses arkasından gelmişti. Saraç hızla döndü. Takım elbiseli iki adam odaların birinden çıkmıştı. Saraç onları tanıdı. Hastanedeki takım elbiseli adamlardı. Kaçmayı başardığı tipler.
Neden diye hırladı. Siz de kimsiniz be?
Benim adım Ote. Komiser Oscar Wallin için çalışıyor. Sizinle hemen konuşmak istiyor.
Cehenneme kadar yolunuz var. Soytarılar sizi.
David bunu neden söylediğini bilmiyordu. Öfkesi hem sözlerine hem de hareketlerine hakim olmuştu. Şakaklarındaki baskı giderek ağırlaşıyordu. Sanki kafasını parçalayacaktı.
Berge döndü ve bir şey demek üzere ağzını açtı. Sonra birden her şey karardı.
Sendeledi ve destek için duvarlardan birine uzandı. Sonra da yavaşça kayarak yere oturdu ve kusmamak için kendini zor tuttu.
Birisi koluna girdi, onu yerden kaldırmaya çalışıyor gibi görünüyordu.
Bırak beni lanet olası!
Saraç kendini kurtarmaya çalıştı. Ancak öfkesi sönüyor, tüm enerjisini de beraberinde götürüyordu. Çevresindeki bütün sesler belirsizleşirken koridorun sonundaki kapının açıldığını, farklı yerlerden gürültülü sesler geldiğini işitti. Öğürüp plastik zemine bir ağız dolusu safra kustu.
''Tanrı aşkına hasta olduğunu görmüyor musunuz?'' dedi tanıdık bir ses. ''Hastanede olmalı, sorgulanmak üzere sürüklenmemeli.''
''Molnar, bize verilen talimat...''
''Bana bak Ote, talimatlarını alıp kıçına sokabilirsin. Saracı evine götüreceğiz hemen şimdi. Sen ya da meslektaşının bizi durdurmaya çalışması hiç akıllıca olmaz. Öyle bir şey olursa bir ay uzaklaştırma almanızı sağlarım. Umarım anlatabiliyorumdur.''
Saraç bakışlarını kaldırdı. Peter Molnar takım elbiseli adamın tam önünde duruyordu. O kadar yakınlardı ki neredeyse burunları birbirine değiyordu. Arkasında koyu askeri ceketleri ve puşiler içinde iki kaslı adam vardı. Yaydıkları kuvvet potansiyeli Saraç'ı boğdu ve Saraç yeniden gözlerini indirdi.
Ote isimli takım elbiseli adam geriye doğru birkaç adım attı.
''Sen iyice kayışı kopardın. Telefonu elime alıp...''
Ote Berge kısık sesle bir şeyler mırıldandı. Molnar Saraç'ın yanına çöküp ona bir mendil uzattı.
''Seninle ilgileneceğiz David, tamam mı?'' dedi kısak bir sesle.
Saraç başıyla onayladı ve mendille yüzünü sildi.
''Ayağa kalkabilecek misin?''
Saraç zar zor ama bu sefer daha kesin bir biçimde yeniden başını salladı. Molnar ağır ağır ayağa kalkmasına yardım etti ve ona koltuk değneğini uzattı. Takım elbiseli iki adam koridorda biraz daha uzağa çekilmişti. Ote ise cep telefonunu kulağına dayamıştı. O da Molnar da susmuştu ama Saraç birbirlerine bakışlarındaki düşmanlığı açıkça görebiliyordu. Onların ötesinde daha fazla yüz vardı. Hepsi gözlerini Saraç'a dikmişti.
Bir zamanlar ona saygı ve takdirle bakan yüzlerdi onlar. Şimdi ise bakışlarında sadece acıma vardı.
''Hepsinin canı cehenneme, hepsinin!''
Saraç doğrulup koltuk değneğinin doğru yerde olup olmadığını kontrol etti. Sonra Molnar'a üçüncü defa başını salladı. ''Hazırım.'' diye mırıldandı.
''Pekala David.'' dedi Molnar. ''Ne dersin? Buradan defolup gidelim mi?''
Asansör onları emniyet müdürlüğünün altındaki garaja indirdi. Arabaları büyük ve siyahtı. İki yanında krom kaplı basamaklar vardı. Molnar Saraç'ı dikkatlice arka koltuğa bindirdi ve yanına oturdu. Askeri ceketlilerden Saraç'ın isminin Joseph olabileceğini düşündüğü biri sürücü koltuğuna atladı ve üçüncü adamı beklemeden aracı çalıştırıp sürmeye başladı. Joseph garajda ilerlerken gazı kökledi, tekerlekler kaygan zeminde inledi ve aracı sokağa çıkan uzun tünele soktu. Sonra da çakardı mavi ışıkları açtı. Motorun gürültüsü tünel duvarlarında yankılanarak Saraç'ın kafasında yoğun bir uğultuya dönüştü. Bir anı geldi aklına. Hastanede gördüğüne benziyordu. Tünel duvarları, araba farları, dört yanında dönen mavi ışıklar ve bir şey daha, önemli bir şey. Ancak Saraç anıyı sıkıca kavrayamadan Friedhelmsplan'da gün ışığına çıktılar. Kırmızı ışıktaylar ama Joseph sireni açıp trafiğe daldı. Saraç ancak o zaman Molnar'ın kendisini izlediğini fark etti.
Başını koltuğa yasladı, gözlerini kapadı ve birkaç kere yutkundu.
"Bu pek de akıllıca bir iş değildi, David," dedi Molnar birkaç saniye sonra. "Gelecek haftaya kadar taburcu edilmeyecektin. Gelip seni hastanede ziyaret edecektik. İyi ki önce işimize bakmaya karar vermişiz."
"Kimdi onlar?" diye kesti Sarraç gözlerini açmadan. "Takım elbiseliler. O temiydi, neydi adı? Dün gece hastanedeydiler."
"Oscar Balin'i hatırlıyor musun?"
Molnar isim damağında kötü bir tat bırakmış gibi yüzünü buruşturdu.
"Çok hırslı bir tip. Ulusal İstihbarat Bürosu'ndaydı eskiden. Tam bir baş ağrısı. Bir süre önce işbirliği talebinde bulundu. Karşılığında hiçbir şey vermeden her şeyi bilmek istedi. Teklifi reddettiğimizde fena öfkelendi. Şimdi yeni Adalet Bakanımız ona istediği şeyleri nazikçe istemek yerine direkt alabilmesi için yetki verdi. Adamları koca birimdeki bütün istihbaratçıları topluyorlar."
"Ve şimdi Yanus'u mu istiyor?" diye sordu Sarraç.
Molnar cevap vermedi. "Onun çok gizli olduğunu söylemiştim, başka kimsenin bilmediğini."
"Bir şeyi tamamen gizli tutmak mümkün olmuyor, David."
Sarraç ofisinde yaşadığı hatıra parçasını hatırladı. Berk bir sızıntıdan söz ediyordu. Birkaç gün önce hastanede konuştuklarında da aynı şeyden bahsetmişti. Sarraç gözlerini açtı ve başını iki yana salladı.
"Onu hatırlamıyorum."
"Valine mi?" "Kâküllü çocuğa benzer bir tipi var," diye başladı Molnar. Sarraç başını iki yana sallamaya başlayınca sustu.
"Yanus," dedi Sarraç. "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bir şeylerin ters gittiğini hatırlıyorum, hem de çok ters."
"Evet, onu hastanede de söyledin, seni götürmelerinden önce. Ama ne olduğunu hatırlayamadın, detay vermedin."
Molnar ona baktı ve dilini kusursuz dişleri üstünde gezdirdi. "Her şey karıştı," dedi Sarraç. "Hepsi kafamda bölük bölçük uçuşuyor. Ofisimi görsem faydası olur dedim. İlk başta işe yarayacak gibiydi. Ama sonra bütün eşyalarımın kaybolduğunu gördüm. Birileri ofisimi boşaltmış."
Molnar somurttu. Kollender temiz başlangıç harekatı başlattı. Bölge komiseri Svensk gözünü yeni emniyet genel müdürü olmaya dikmiş durumda ve hiçbir şey kadının önünde duramıyor. Kendi emniyet birimine yönelik bir iç soruşturma kötü görünür. Birkaç sene önce Duke'un ayrılmaya zorlandığı dönem soruşturulmuşlardı zaten. Bu yüzden seni gözden çıkardılar. Kollender muhtemelen Berg'e dosyaları sistemde erken bir tarihe çektirtti ki tayinin trafik kazasından önce gerçekleşmiş gibi görünsün. Yedek listenin kasada olmadığını keşfedişlerinden önceye. Böylece şimdi her ne olursa olsun yetkisini aşan tek bir memuru suçlayabilecekler. Yeterliliği hali hazırda sorgulanan ve bu yüzden artık bölgesel suçlar için çalışmayan birini.
Molnar başını iki yana salladı.
"Nereye?"
Sarraç boğazını temizledi. Sesi istediği şeyleri yapmıyordu.
"Nereye aldılar beni? Dosyalarım nerede?" "Depoda," dedi Molnar. "Gidip kontrol ettim. Orada en fazla yarım kutu kişisel eşyam var. İşle alakalı hiçbir şey yok. Tek bir postit bile. Hepsi kayıp."
Sarraç dudağını ısırdı. Aniden ağlayacakmış gibi oldu. Öne eğilip yüzünü ellerin arasına aldı. Molnar bir elini onun omzuna koydu. Sürücü ağır aracı trafikte ustaca sürerken bir süre sessizce oturdular.
"David, dinle. Senin için de uygunsa seni eve götürmeyeceğiz. Wally'nin adamları orada olacaktır. İç soruşturma ekibi de tabii. Başkomiser Dreyer seni sorguya almak ve daireni aramak isteyecektir. Seni güvende olacağını düşündüğümüz bir yere götürmek istiyoruz. Biraz yatıp dinlenesin diye."
Sarraç itiraz etmek üzere ağzını açtı fakat sonra gece olanları düşündü. Dairesinin anahtarlarına sahip olan adamı hatırladı.
"Elbette." Molnar'a aklında ne olduğunu sorma zahmetine katlanamadı. Çok da umurunda değildi zaten. Şu anda her yer o domuz ağılından daha iyiydi. Adrenalin hücumu inişe geçmiş, bedeni ağırlaşmıştı. En ufak bir hareket bile azami çaba gerektiriyordu.
"Güzel," dedi Molnar. "Biraz dinlen, yolumuz uzun." Sarraç gözlerini kapadı ve başını arkaya yasladı. Yorgunluğuyla mücadele etmekten vazgeçti ama tam uykuya da dalmadı. Bir şey onu tam uyku ve uyanıklık arasındaki sınırda tutuyordu. Hatırlaması gereken bir şey vardı. Ofisiyle, dosyalarıyla ilgili bir şey. Onu böyle görmek ne acı dediğini duydu Yosef'in sürücü koltuğundan. Birkaç sene önce dayım felç geçirmişti. Hala kötü durumda. Bu aralar tuvalete bile gidemiyor. Bazen gardıroba işiyor. Kes Yosef. Mollar kısık sesle başka bir şeyler daha mırıldandı. İkisinin sesleri ve motorun gürültüsü silikleşirken Sarraç derin uykuya doğru derinlemesine daldı. İmgeler kafasından uçuşarak geçti. Küçük bir oda ve fotoğraflarla dolu beyaz bir tahta. Bazı fotoğraflardaki yüzler sert, karanlık bir biçimde kameraya bakıyorlar. Altlarındaki küçük etiketlerde isimleri yazıyor. Bazı fotoğraflar ise habersiz çekilmiş. İnsanlar arabalarından iniyorlar. İsimlerin yanlarında bazı rakamlar var. Muhtemelen telefon numaraları. Her tarafta kırmızı çizgiler. Fotoğraflardaki insanları birbirlerine bağlayan oklar. Hepsini bağlayarak bir desen dev bir örümcek ağı oluşturuyorlar ve bu geniş çemberin merkezinde iki J birbirine bakıyor. Sarraç hareket görebildiğini hayal ediyor. Beyaz tahtanın parlak yüzeyinde anlık bir yansıma var. Başına kapüşon geçirmiş bir karaltının görüntüsü. Görüntü saniyeden daha kısa bir süre yanıyor ve Sarraç detaylara bakamadan kayboluyor. Düşünmesi gereken başka şeyler var çünkü artık görebiliyor. Duvara dayalı küçük masanın ortasında. Çok iyi bildiği siyah bir defter. Defter açık. Sarraç sayfaları dolduran satırları görebiliyor. Ama bir sebepten okuyamıyor. Yazıları anlamlı bir şey oluşturacak biçimde bir araya getiremiyor. Yoksa getirebiliyor mu? Çünkü metne bir süre baktığında bir desen fark edebildiğini hayal ediyor. Bazı harfler diğerlerinden daha çok ön plana çıkıyor. Sarraç birden harflerin ne anlama geldiğini, hangi sırrı gizlediğini bildiğini fark ediyor. Aradığı tüm bilgi bu defterde. Giderek belirginleşen kelimelerin içinde saklı. Tek yapması gereken onları yorumlamak ve daha düzgün biçimde yazmak. Ancak tam okumaya devam edecekken biri onu omzundan kavruyor ve arkasından çekip sürüklüyor. Sarraç kollarını uzatıyor, defteri kavramaya çalışıyor, rüyasının içinden almak istiyor. Uzaktan bir sesin ona seslendiğini işitiyor. David, David, geldik. Molnar arabanın dışında, Sarraç'ın omzunu hafifçe sarsıyordu. Sabırla kendine gelmesini bekliyordu. Gözlerden ırak bir yer değil mi?
12. ayrımın sonu. Sayfa 135.